yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Ağustos 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Kıymet Sezer Güngör'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomideki gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak ve stüdyomuzda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız var. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Bugünkü programımızın son konuğu ise Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti kamu çalışanlarına enflasyon kalkanı. Çalışma Bakanı Selçuk sabaha konuştu. İşçilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz dedi. Kamu toplu iş sözleşmesini değerlendiren Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi. İlk 6 ay için %8 zam vererek gerçekleşen enflasyonun 3 puan üzerine çıktık. Bu rakamla işçilere son 10 yılın en yüksek zammı verildi. İkinci 6 ayda da %4'lük bir artış sağlayacağız. 2019 yılı için %19.83 artış oldu. İkinci 6 ay ve 2020 artışı enflasyonun altında kalırsa fark ekleyeceğiz. 170 bin kamu işçisinin %92'si 3500 lira üzerinde ücret alıyor. 3500 altında ücret alanın geliri %26 arttı demiş. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Hürriyet gazetesinin manşeti katliam yaptığı yerde. Esad 2 yıl önce kimyasal silahla katliam yaptığı Han Şeyhun'u ele geçirmek üzere. Suriye ordusu kasabanın merkezine 3 kilometre yaklaştı. 2 yıl önce ayağa kalkan dünya bu kez sessiz. Şam'ı Halep'e bağlayan M5 karayolunun üzerinde bulunan Han Şeyhun, Suriye ordusu tarafından haftalardır bombardımana tutuluyor. Son günlerde saldırıların dozu artarken Suriye ordusu önceki gece İdlib'in güneyinde ilerledi ve bazı köyleri ele geçirdi. Merkeze 3 kilometre kadar yaklaştı. Han Şeyhun her an düşebilir. Esad, Han Şeyhun'u ele geçirip Şam'a ulaşan M5 karayolunun güvenliğini sağlamak ve rejim karşı kalelerinden birini ortadan kaldırmak istiyor. Nisan sonundan beri süren saldırılarda 820 sivilin ölmesine, 400 bin sivilin göç etmesine rağmen dünya, Suriye ordusunun ilerleyişini izlemekle yetiniyor. Milliyet gazetesinin manşeti "Her şey vatan için". Gökbey ve Hürkuş'un tasarım mühendisi Selma Aydın, "Kadınlar tasarım ve üretimde çok aktif olabilir. Arkadaşlarım, ülkemizin mühendislik alanındaki ihtiyacını unutmamalı" diyor. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nde tasarım mühendisi olarak çalışan Selma Aydın, Türkiye'nin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey ile Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçağı Hürkuş'un tasarımında görev aldı. İşini vatani bir görev olarak tanımlayan Aydın, "Hürkuş ile Gökbey'in ilk uçuşunu bir kez daha yaşamayacağız, bir tarihe imza attık" dedi. Selma Aydın, gururunu "atalarımız zaferlerini nasıl anlattıysa biz de bugünleri öyle anlatacağız. Çünkü bu da bizim savaşımız ve zaferimiz" sözleriyle özetledi. Savunma sanayinde kadın mühendislerin artması gerektiğini söyleyen Aydın, "bizim çok fazla mühendise ihtiyacımız var ama kadın mühendise daha da fazla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Trump'ın sözü 20 mil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "amaç bir güvenli bölgenin oluşturulması ve Trump'ın da burada 20 mil sözü vardır ve bu güvenli bölgeden de YPG PKK'lıların çıkartılmasıdır. Ancak o zaman güvenli bölge olabilir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin henüz detaylandırılması gereken birçok konu olduğunu belirterek, "söylediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı, maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar" ifadelerini kullandı. Fırat'ın doğusundaki bölgenin terör yuvası olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "bunları görüşürken Amerika Birleşik Devletleri bu teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Geçenlerde de yine tırlarca silahı getirdiler. Burada bir, samimi olmaları gerekiyor. İki, bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Başlangıç, ilk adım doğru ama bunu nihayete kavuşturmamız gerekiyor. Yapılan ve yapılacak çalışmaların amacı budur" diye konuştu, demiş Yeni Birlik gazetesi. Amerikalı komutan Şanlıurfa'da başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kor General Tweety, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Kor General Tweety bugün Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek demiş gazete. Bir de Çin'den uyarı başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye arasında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunda görüşmeler sürerken Çin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi uyarısında bulundu. Star gazetesinin manşeti "Dünya ile irtibatını kestiler. Keşmir'de katliam ablukası". Hindistan, özel statüsünü kaldırdığı Keşmir'in dünya ile irtibatını kopardı. İnternet ve tüm iletişim bağlantıları 11 gündür kesik. Keyfi tutuklamaların arttığı bölgeyle ilgili Pakistan, "Srebrenica benzeri etnik temizlik yaşanabilir" uyarısı yaptı. aşırı Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak ikiye böldüğü, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Cammu-Keşmir bölgesinde yerel halka yönelik zulüm artarak sürüyor. 35 bin Hindu milis ve 8 bin askerin işgal ettiği bölgede sıkı yönetim şartları daha da ağırlaştı. Hindistan yönetimi iletişim ve hareket özgürlüğünü kısıtladı. Karşılaştıkları ihlalleri kafesteki Keşmir başlığı raporda duyuran Hintli insan hakları örgütleri keyfi gözaltılara işaret etti. Yüzlerce erkek, çocuk gece yarısı baskınlarla yataklarından alındı dedi. Etnik temizlik tehlikesine dikkat çeken Pakistan Başbakanı, dünya Keşmir'de Srebrenica benzeri katliama sessizce tanıklık mı edecek diye sordu. Bu arada Çin devreye girdi başlığı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor demiş Star gazetesi. Müslümanları Hindulaştırmak için düğmeye basan Modi hükümetinin Keşmir'deki katliam hazırlığı uluslararası diplomasiyi harekete geçirdi. Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1947 tarihli sorun referandumla çözülsün kararını gündeme getirdi. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Keşmir için toplantıya çağırdı. Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerginliği silahlı çatışmaya dönüştü. Pakistan ordusu Hindistan sınırındaki kontrol noktasında çatışma çıktığını, 3 Pakistan askeri ile 5 Hint askerinin öldüğünü duyurdu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Trump 20 mil sözü verdi. Türkiye temkinli, yine oyalama taktiği mi diye sormuş Yeni Şafak gazetesi. Türkiye, Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlayacak barış koridoru çalışmalarını hızlandırırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye'ye 20 mil yani 32 kilometre sözü olduğunu açıkladı. Bu söz, PKK'dan arındırılmış 35-40 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge isteyen Türkiye'nin de taleplerine yakın. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar sözlerini tutmadığı ve Ankara'yı hep oyaladığı biliniyor demiş gazete. Türkiye gazetesinin manşeti yatacak yerimiz yok, kriz var diyene 35 milyar liralık cevap demiş gazete. Bayramda 10 milyon kişi yollara çıktı. Bunların yarısı sahillere akın etti, otellerde yer kalmadı. 5 günde büyük harcama yapıldı. Bayram geride kalsa da vatandaşın büyük çoğunluğu tatillerine devam ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde otel doluluk oranları %100'e yakın seyrediyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, tatilde bütün oteller doldu. 4,5 milyon kişi sahillere akın etti. 35 milyar liralık ekonomi oluştu dedi. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, 5 günlük tatilde 600 bine yakın yabancı olmak üzere sadece Antalya'ya 700 bin kişi geldi diye konuştu. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, esnafın da yüzünün güldüğünü söyledi. İstanbul'un çevresindeki yerler de hareketlilikten nasibini aldı demiş Türkiye Gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti en huzurlu yıllarımız. Yıllar sonra ibadethanelerine kavuşan İstanbul'daki Süryani cemaatinin önderlerinden Kenan Gürdal akşama konuştu. AK Parti döneminde daha rahat ve güvende hissediyoruz. Eskiden kilise tadilatı için izin bile verilmezdi. Devlet dairesine gittiklerinde kızlarımız Hristiyan oldukları anlaşılmasın diye boyunlarındaki haçları çıkarırlardı. Artık o günler geride kaldı. Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temelinin atılması ve Başkan Erdoğan'ın törene katılması dünyaya önemli bir mesaj oldu. Ön yargılar yıkıldı. Cumhuriyet dönemindeki en huzurlu günlerimizi yaşıyoruz demiş Süryani cemaatinin önderlerinden Kenan Gürdal. Diriliş Postası'nın manşeti Amerika Birleşik Devletleri 1948'den beri aynı, yine oyalıyor. Amerika Türkiye'yi Marshall Planı'na dahil ederek müttefik ilan ettiği 1948 yılından beri oyalama taktikleriyle bölgedeki politikasını adım adım uyguluyor. Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge için aynı süreç işletiliyor. Pentagon, güvenli bölge ifadesini kullanmadan atılacak adımlar takvime yayılacak diyerek oyalama sinyali verdi. Milat gazetesinin manşeti yanlıştan dönüldü, Milat yazdı, rezalet son buldu demiş gazete. Milat'ın gündeme getirdiği Buhara'daki 300 yıllık camideki rezalet Özbekistan makamlarını harekete geçirdi. Yetkililer camideki içki satışını durdurdu, caminin mihrap kısmına yapılan tuvalet kapatıldı. Bugün son gazetemiz Yeni Akit Gazetesi. Yeni Akit Gazetesi'nin manşeti "Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri sinsi planlar peşinde oyuna gelmeyelim" dediler. "İkinci çekiç güce asla izin vermeyiz." Münbiç'te verdiği sözleri tutmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenli bölge içinde sinsi hesaplar yaptığını, bölgede çekiç güç benzeri bir planın devreye sokulmaya çalışıldığını belirten stratejistler ve uzmanlar yetkilileri uyardı. Türkiye oyalama taktiklerine de ikinci bir çekiç güce de asla müsaade etmemeli.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, tabii gözler Suriye sınırında. Türkiye, Suriye sınırında bir terör oluşumunu engellemekte kararlı. ABD ile görüşmeler, temaslar da devam ediyor. Bir taraftan sınırda hazırlıklar son hızla devam ederken, Ankara'da da bu konuya ilişkin yapılacak açıklamalar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelebilecek açıklamalar da Ankara'dan takip ediliyor. Diğer önemli bir başlık, hükümette memura ilk zam teklifini bugün açıklayacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bugün bu açıklamada olacak. Saatler 14.30 gösterdiğinde açıklamayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapacak. Sonrasında müzakere süreci başlayacak ve memurların 2 yıl, memur ve memur emeklisinin 2 yıl boyunca 2020 ve 2021 yıllarında alacağı zam ve bazı özlük haklarına ilişkin talepler de vardı sendikaların. İşte buna ilişkin detaylar bu ay içerisinde netleşmiş olacak. Sanayi üretimi verileri bugün saat 10'da açıklanacak. Yine enerji dışa bağımlılığı azaltmak, yerleştirme kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 328 öğrenciyi nükleer enerji ve maden alanında eğitim alması için yurt dışına gönderiyor. Bu konuya ilişkin de gelişmeleri Ankara'dan takip ediyor olacağız. Buna ilişkin detaylar da haber merkezimiz tarafından takip edilecek. Yine ailelerle ilgili çocukların zararlı alışkanlıktan uzak durması ile ilgili çalışmalarımız olacak. Ailelere yönelik, çocuklara yönelik haber çalışmalarımız var. Yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu elektronik haberleşme raporunu yayımladı. Buna ilişkin detayları da aktarıyor olacağız diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemimizde tabii ki sınırımızda oluşturulan Suriye sınırımızda oluşturulması için çalışmaların devam ettiği güvenli bölge meselesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetle görüşmelerin, detaylandırmaların sürdüğünü ifade etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün. Uzunluğu, genişliği konusunda sanıyorum tartışmalar devam ediyor. O konuda manşetler var. Nasıl değerlendireceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oyalama taktiği uygulayabileceği değerlendiriliyor. Gerçekten öyle mi? Önümüzdeki günlerde süreç nasıl işler?
Suriye'de, Suriye sahasında Amerika Birleşik Devletleri'nden sık gördüğümüz bir şey bizim oyalama taktiği. Münbiç'te bunu yaşadık biliyorsunuz. Daha önce yine uluslararası koalisyonun üyesiyken Türkiye, bütün devletler ordularıyla oradayken bir terörist örgütü, Türkiye terörist örgütü olarak kabul ediyor PYD-YPG'yi. PKK'nın terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak kabul ediyor. Ve onlarla birlikte hareket ederek, onlarla adeta bir ortaklık kurarak Suriye sahasında operasyonları yürüttü. Şimdi Münbiç'te ne yaşamıştık biz? Münbiç DEAŞ saldırıları altındaydı. DEAŞ tarafından kuşatılmış vaziyetteydi. Türkiye burayı buradaydı gözü ve buranın temizlenmesi gerekiyordu DEAŞ'tan tabii ki, ama bu kimle yapılacak? Amerika o dönem şu sözü verdi. Dedi ki biz burayı temizleyelim SDG güçleriyle, sonra çıkarız. Hı hı. Ama evet, geldiler, DEAŞ oradan çıktı, ardından SDG adeta oraya yerleştirildi. SDG dediğimizde zaten PKK-PYD'de çok isim değiştirdi Suriye sahasında. Çünkü Türkiye sürekli bu konuda tepkiseldi ve bir komşu ülke Türkiye'nin bu tepkiselliği karşısında sürekli belirli isimler altında farklı isimler farklılaştırılarak bu örgütü gizlemeye çalışma politikası vardı. Haliyle ne oldu? Yerleşti. Biz bağırdık, çağırdık ama müttefikimizle yine ortak bir şeyler yapalım istedik. Sorun olmasın sahada istedik. Ama terörist örgütleri de buradan çıkarmak istedik. Bir Münbiç yol haritası hazırlandı. Münbiç yol haritası çok uzun süre devam etti. İşte görüşmeler, ortak askerler eğitildi. İşte ortak devriyeler yapılacak denildi. Şu denildi, bu denildi ama hala üzerinden uzun süre geçmesine rağmen ki yıllar diyebiliriz, yani neredeyse bir yılı devirdi. Daha da geçti. Şimdi bu oyalama taktiğini biz Suriye sahasında Amerika'dan gördük. Burada ne olacak? Fırat'ın doğusu meselesinde. Şimdi Münbiç yine sınırlarımızdan bayağı bir uzakta bir nokta. Türkiye için önemli bir alan ama sınırlarımızın hemen dibinde değil. Biz Münbiç'i zaten sınırımızın hemen ötesinden tutuyoruz. Askerlerimiz Suriye kuzeyinde biliyorsunuz. Hı hı. Fırat'ın doğusunda, Fırat'ın batısında. Fırat'ın doğusunda sınırlarımızda bir terörist örgüt yapılanması var. Ve bu yapılanma Türkiye harekat başlatacağını söylediğinden bu yana da hendekler, tüneller, yığınaklar yapıyor bu bölgeye. Şimdi biliyorsunuz Afrin'e girdik biz. Orada nasıl görüntülerle karşılaştık? Adeta suni kandil başlıkları atıldı bu gazetelere. Çok sayıda şehit verildi. Ve şimdi Fırat'ın doğusu içinde aynı hazırlıkların yapıldığını izledik biz. Şimdi bununla ilgili Türkiye dedi ki ben müttefikimle ortak hareket etmek istiyorum. Ve sonuna kadar da bunu zorlayacak. Ama sınır hattımız çok yoğun tahkim edilmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun ikinci büyük askeri gücü. Haliyle herhangi bir, eğer anlaşma sağlanamazsa, oyalama taktikleri burada devreye girerse Türkiye sınırı geçmeye de kararlı olduğunu net olarak söylemiş durumda. Şimdi ben bayramda çalıştım. Biz gazeteciler bayramda da çalışıyoruz ki Türkiye'nin gündeminin böyle olduğu dönemlerde. Her gün Fırat'ın doğusuyla ilgili önemli mesajlar vardı. Çeşitli seviyelerden Türkiye'nin. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın açıklamaları vardı. Bayramın ikinci günü 6 kişilik Amerika'dan bir heyet geldi. Ki biliyorsunuz Milli Savunma Bakanımız bu konuyla ilgili Amerikalı muhatabı Esper'le görüştüğünde de hemen bir heyet gönderilmesini istedik demişti. James Jeffrey ve beraberindeki heyet apar topar getirildi. Hatta geldi, hatta birkaç gün gecikmeli olarak gelselerdi apar topar geldi. Ardından hemen bir başka heyet geldi ve bayramın ikinci günü de 6 kişilik bir heyet Türkiye'ye gelerek Urfa'da Müşterek Harekat Merkezi için çalışmaları başlattı. Dün yine Yukon Başkanı Avrupa Kuvvetler Komutanlığı Kor General Stephen Tweedy geldi. Bu Müşterek Harekat Merkezi hızlandırılacak. Şimdi ön mütabakat var. Ön mütabakat Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı Fırat'ın doğusu konusunda. Amerikan Büyükelçiliği tarafından da açıklandı. Bu aslında ortak irade beyanını ve Amerika'nın aslında Türkiye'ye bize güvenin tamam hani biz bu böyle olmayacak yani mesajlarını da aslında veriyor. Tabii ki büyük güven kaybı var söylendiği gibi ama Amerika'nın da Türkiye'nin kararlılığını gördüğünü söyleyebiliriz burada. Ve bu konuyu sıkıştırdığını yani bir kor general gelmedi 1003 yıl haritası açıklandıktan sonra evet, Türkiye'ye. Evet. Bir kor general gelip böyle ciddi çalışmalar yapmadı. Yine Amerikan savunmasında Pentagon'dan siyasetinden açıklamalarda görüyoruz bir ortak irade beyanından bahsediliyor. Mümbiş'te bu böyle olmadı. Haliyle daha ciddi bir süreç var burada. Bir oyalama taktiğine Türkiye sürekli gündeme getiriyor çünkü bir güven kaybı var. Ama öte yandan da bu işi Amerika ile yapmak istiyor. Önce diplomasi diyor çünkü önce ortaklıklarımız, önce işbirliği fırsatlarımız ama bir yandan da tamam YPG çıkarılmaya başlanmış gözüküyor ama Türkiye sınırdaki tahkimatını sürekli canlı tutuyor. Yani olası bir sıkıntı karşısında Türkiye'nin hak ve menfaatlerine, Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamayacak oyalama taktiklerine girilebilecek bir durumda da güçlerimiz hazırlıklı tutuluyor. Şimdi Ağustos ayında biz askerin sınırın ötesine geçmesini bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajını da söyledi. Zafer ayı dedi. Çünkü kış ayları geliyor. Yani Fırat'ın doğusundaki terörist örgütü buradan itme kararlılığı, burada terörist örgütle mücadele etme kararlılığı ve harekat aynı zamanda mevsim koşullarıyla da planlanan bir durum. Haliyle Ağustos ayında bu olmadığı takdirde biz Eylül ayında bir harekatın başlamasından söz edebileceğiz. Yani bu olur mu olmaz mı tabii ki hani bekleyeceğiz ama bu kararlılığı ifade ettiğini söyleyelim. Yine bir 5 kilometre meselesi oldu. Bu çok tartışıldı. Bugün köşe yazılarında da var. Şimdi Amerika Türkiye ile bir taraftan görüşürken bir taraftan terörist örgüt yani YPG ile oradaki ortağıyla Suriye'de görüşmek zorunda. Ve onları da çekmeye çalışıyor. Geri çekilmeleri, yeni planlamalar falan. Bu 5 kilometre meselesi ardından 9 kilometre sadece Amerika'nın olduğu ardından bir 4 kilometre daha. Ya tabii ki bu terörist örgütün planlaması olarak görülüyor. Amerika hani bu öneriyi sunmuş olabilir. Ama şu çok önemli bir belirteç 5 kilometre meselesi çok tartışıldı çünkü gereksiz tartışıldı. Türk insansız hava araçları 2 gün önce sınır ötesine geçti. Türk insansız hava araçlarının sınır ötesine havadan geçmesi demek 5 kilometre aşması demek zaten. Yani Trump'ın verdiği bir söz var 20 mil. 20 milin açılımı 32 kilometre. Türk Dışişleri Bakanlığı da 32 kilometre dedi. Şimdi Milli Savunma Bakanı'nın 30-40 ila 40 kilometre dediğini çünkü sahada böyle cetvelle çizilmiş gibi 32 kilometre olmaz. 30-40 kilometre gibi bir genişliği ifade ettiğini görüyoruz. Yani biz sınırımızdaki gözetleme vasıtalarıyla zaten 5 kilometre ötesini gözetliyoruz.
Evet.
Yani çok insan savar araçları kaldırdığımızda zaten sınırı geçmeden çok daha fazla bir alanı gözetliyoruz.
Evet.
Haliyle insansız hava araçları sınırımızı geçtiğinde Türkiye'nin kontrol için çok daha büyük bir alanı aslında kabul ettirdiğini de bir yandan söyleyebiliriz. Tabii ki riskli alanlar var. Tel Abyad'dan başlayacak bir harekattan bahsediyoruz. Dışişleri Bakanı dün söyledi, güvenli kontrol noktaları da olacak, güvenli noktalar da olacak. Aynı zamanda koordineli devriyeler de olacak. Çünkü güvenlikten emin olmanız lazım. İnsanları döndürebilmeniz için güvenlikten emin olmanız lazım. Ama bir yandan da o bölgenin güvenliğinin ne yapılmış ne edilmiş görüntülenmesi gerekiyor. Bu başladı. Keşif başladı. Bunun ardından da koordineli faaliyetlerle devreye girecek. Amerika uzatamaz. Biz Münbiç'te çok uzatıldık, oyalandık. Ama Türkiye'nin elinde şimdi çok önemli bir koz var. Söylediğim gibi sabır bitti denildi. Ve bu kadar çok heyet gelmesinin, Amerika'nın bu işi bu kadar sıkı tutmasının da buna bağlanması gerekiyor. Hiçbir şey, şu anda yaşadığımız hiçbir şey Münbiç yol haritası gibi ilerlemiyor. Amerika'nın çok daha ciddiye aldığı görülüyor. Ama kesinlikle teyakkuzda. Ufacık bir, çünkü bu noktada gevşemede yine uzatma taktiklerine başvurulabilecektir. Sahada riskli alanlar var. Biz Tel Abyad'dan başlayacak diyoruz ve uzanacak, ama bir yandan Kobani var. Ki bunlar terörist örgüt için hani daha farklı görülen yerler. Bir yanda başka noktalar var ve çok dikkatli, temkinli olacak. Bir harekat merkezi kurulacak, ortak çalışma başlayacak ve ardından diplomasi de çok ciddi ve yoğun bir şekilde devam edecek burada. Çünkü detaylandırılması gereken çalışmalar var. Her şey netleşmiş değil, bir ön mutabakat var. Ama aslında yürürken, hareket halindeyken bir şeyler belirlenecek, bunu söyleyebiliriz. İkinci çekiç güç mü? İkinci çekiç güce Türkiye burada izin vermez. Bu da çok tartışılan konular arasında. Bunun için uğraşacaklar diyebiliriz. Çok ciddi, çok sıkı tutuyorlar. Bayram mesaisi yaptı askerlerimiz. Ve ortak olamazsa da yine harekat merkezi kurulur, harekat başlar. Yine Türkiye tek başına müdahale seçeneğini elinde tutuyor. Amerika ile ortak gidebildiği noktaya kadar gider. Ama hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa bunu tek başına da yapacak güçte Türkiye. Çok ciddi meseleler, çok zor meseleler, ama Türkiye kararlı. En azından bunu görüyoruz. Amerika'nın da Münbiç yol haritası sürecinden farklı bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz.
Peki, bakalım gelişmeler ne yönde ilerleyecek? Evet. Biz de takip edeceğiz. Bir de Hürriyet gazetesinin manşeti var. Orada Suriye rejim güçlerinin 2 yıl önce kimyasal silahla katliam yaptığı Han Şeyhun'u ele geçirmek üzere olduğu bilgisi var. Kasabanın merkezine Suriye ordusunun 3 kilometre kadar yaklaştığını söylüyor Hürriyet gazetesi. Bu gelişmeyi nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Esed, biliyorsunuz Esed'in Suriye sahasında gördüğü tek düşman kendisine karşıt muhalif halk. Terörist örgütler konusunda Esed'in herhangi bir şeyi yok. Yani ülkesinde terörist örgütlerin yuvalanmasıyla değil, kendisine muhalif olan gruplarla ilgileniyor. Ve Fırat'ın batısında Esed bu bölgeyi, ki Türkiye'nin bulunduğu noktalarda dahil, tamamen ele geçirmek için bir çaba içerisinde. İdlib, Türkiye güvencesiyle, ki biliyorsunuz bu bölgelerden İdlib'e geldi insanlar. Buradaki kimyasal saldırılar, burada dünyayı ayağa kaldıran, ki orada bu saldırılar olduğunda bütün dünya ayağa kalkmıştı. Ama buraya geldiğinde insanlar bunları korumak için kurulması gereken mekanizmayı yine Türkiye'nin ısrarlı çabalarıyla yapıldı. Haliyle kimyasal saldırıları karşısında Esed'in, biliyorsunuz, Akdeniz'den füzelerle vurulmuştu Esed'in kimyasal merkezleri olarak iddia edilen yerler. Ama şimdi siviller öldürülmek, hava bombardımanı altında öldürülmek suretiyle bu bölgenin ele geçirilmesi karşısında herkes sessiz. Çünkü hani bunu meşru görülüyor bu şu anda. Esed'in yaptığı çok katliam gibi. Yani maalesef bu Suriye sahasında her katliama dünyadan çok ses duyamadık. Yani İdlib meselesi örneğin orada bir Morik Gözlem Noktası TSK'nın buraya yaklaştığı aynı zamanda söyleniyor ve ciddi bir endişe de burada doğuyor. Biz Esed'de, İdlib'de sık sık bir araya geldik ve bu çok riskli, tehlikeli gelişmelerdir. Rusya'nın engellemesi gerekir ama maalesef hani çok farklı dengeler var. Orada terörist örgütler olduğu iddiasıyla içeriye bir müdahale hala dile getiriliyor. Hala bu sorun aşılabilmiştir. Hala İdlib tam güvenliğe kavuşturulabilmiş değil. Farklı farklı şeyler söyleniyor. Farklı farklı ortaya atılan iddialarla buraya müdahale edilmeye çalışılıyor. Ama evet, Esed Hanşehir'ine doğru ilerliyor. Buradan insanlar kaçıp İdlib'e geldi. İdlib'de tutuyoruz biz bütün bu insanları. Şimdi güvenli bölge Suriye kuzeyine yayıldığında belki daha farklı olur. Ama bu saldırı engellenmeyecek. Yani Esed gelecek. Halep'e de girdi. Daha önce kimyasal saldırı düzenlediği birçok noktaya girdi. Ne oldu? Her yer yeşildi. İşte özgür Suriye muhalefeti büyük mücadeleler verdi. Herkes kaçtı. Türkiye'ye sığındı. İdlib'e sığındı. Ya da Suriye kuzeyindeki Türkiye'nin, biz sadece Türkiye güvenli bölgeleri inşa etti biliyorsunuz. Bu bölgede ne Amerika inşa etti ne Rusya inşa etti. Güvenli herhangi bir alan yoktu. Türkiye inşa etti. Ve oralara kaçtı bu insanlar. Ama Esed devam etmeyecek, durmayacak. Devam edecek, böyle gözüküyor. Ve burayı ele geçirmesi önünde engel yok. Ama Türkiye ile Esed'i karşı karşıya getirme çabalarına da fırsat verilmemeli. Rusya'da ya da burada çok büyük görev düşüyor. Buna da çok dikkat edilmeli. Ki M5 karayolu biliyorsunuz buraya Hanşehir'in bunun üzerinde. Esed için aynı zamanda lojistik anlamında da önemli bir nokta. Buraya odaklanmış ve burayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır gibi gözüküyor.
Peki. Şimdi bir de kalan süremizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselesine değinmek istiyoruz. Sizin geçtiğimiz günlerde yazdığınız yazı Kıbrıs'ta yeni model başlığını taşıyor. Ayrıntılarda neler var? Doğu Akdeniz'de son günlerdeki gelişmeler neler?
Şimdi Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz biz bütün varlığımızla, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TPAÖ'ye verdiği yetkiler doğrultusunda ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin oldu bitti hamleleri karşısında, ki bütün batılı ülkeleri, Amerika, Mısır, yani bütün bir ittifak, İsrail, herkesle ittifak yaparak burada bir oldu bitti hamlesini başlatmaya çalıştığı bir ortamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dedi ki hayır, burada benim de haklarım var ve TPA'ya verilen yetkiler doğrultusunda Türkiye'de harekete geçti. Sadece tabii ki bu bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, Türkiye'nin hakları da gasp edilmek isteniyor. Biliyorsunuz Anakara, bu bölgede Anakara Türkiye. Anakara Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs adası da Anakara'ya bağlı. Haliyle uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin burada ciddi hakları var bu bölgede, Doğu Akdeniz'de. Haliyle Türk donanması orada, Yavuz araştırma gemi sondaj platformumuz var. Fatih sondaj platformumuz var. Yavuz Karpaz, Dip Karpaz açıklarında Fatih daha batıda, ayrıca Barbaros araştırmaları sürdürüyor. Hemen güneye gelmiş durumda. Haliyle çok aktif çalışmaları var. Türk donanması olası müdahalelere karşı bunu koruyor. Ve Kıbrıs bir yandan da gelin bu zenginlikleri birlikte, Kıbrıs derken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz çözüm için en çok çaba harcayan kısımdır, Türk tarafı bölümdür, Türk tarafı. Haliyle gelin yine işbirliğiyle Bunu yapalım diyor. Mustafa Akıncı bir mektup yazdı Rum muhatabına. Ama hani beklenen karşılık tabii ki gelmedi. Çünkü Rum yönetimi adanın tek hakimiymişçesine davranıyor. Şimdi KKTC tüm bu gelişmeler karşısında şunu söylüyor. Artık federasyon beklentisiyle müzakere, çözüm seçeneğini kaldıralım. Bitti. Çünkü güven yok. Rum yönetimi ile Türk yönetimi arasında herhangi bir güven sağlayamadık. Ve neler yaptık bunu da ortaya koyuyorlar. Hani ciddi binlerce sayfalık müzakere külliyatı var. İşte eşli toplantılar, eşsiz toplantılar, kravatlı toplantılar, kravatsız buluşturmalar, üçlü toplantılar, beşli toplantılar, işte hakemli hakemsiz toplantılar, ucu açık görüşmeler, ucu kapalı görüşmeler. Ondan sonra aynı siyasi yelpazenin olduğu aynı siyasi yelpazede farklı siyasi yelpazelerde görüşmeler ki haberin içerisinde bütün bunlar var. Ama iki toplumlu federal yapı, adil yönetime dayanan yapılamıyor. Haliyle işbirliğine dayalı. Çünkü adadasınız, sınırlarınız var. Yani zorunlu olan işbirliği alanları var. Hani bu güvenlikle ilgili olabilir. İşte bu elektrik meselesiyle ilgili biliyorsunuz geçmişte yapmışlardı bir faaliyet, ortak faaliyet. Su sorunu olduğunda yine ortak çalışmalar içerisine girilebiliyor. Haliyle Kıbrıs'ta yeni modele ihtiyaç var. Son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak için de artık federasyon modeli çökmüş gözüküyor. İşbirliğine Rumlar yanaşmıyor, yanaşmayacak. Bu daha çok dillendirilmeye başlandı. Bunu yazdık. Bakalım ne olacak önümüzdeki süreçte.
Önümüzdeki süreçte sanıyorum daha çok konuşacağız. Bu yeni modeli, yeni anlaşma şeklini. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Dinleyicilerimiz şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımıza.
Sağ olun. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Ekonomide yaşanan gelişmelere bir baktığımızda ilk sırada epeydir konuşulan, tartışılan konu dünya ekonomileri açısından Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında kıyasıya devam eden ticaret savaşı. Son durum nedir? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?
Evet, aslında hani piyasalar bizim açımızdan bayram tatili nedeniyle daha yavaş seyrediyordu ya da işte çok normal bir hani kendi içerisinde normal giden bir durum var. Tabii ekonomi yalnız hani bizimle ilgili değil tabii. Dış piyasalardaki olup yani gelişen olaylarda bizi etkiliyor. Özellikle de bu ABD-Çin ticaret savaşı yani uzun süredir konuşuyoruz Trump yönetime geldiğinden beri. Tabii hem ticaret savaşı diğer taraftan geçen hafta Çin yuan değer kaybetmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i döviz manipülatörü ilan etmesi, hani bunu açık bir şekilde ifade etmesi, bir taraftan yani iki ülke arasındaki devam eden ticaret savaşı, diğer taraftan da aslında bir kur savaşı işin içine girmesi, bir anda tabii dünyadaki hani ekonomik dengeler ya da piyasadaki birçok göstergenin değişmesine neden oldu. Çünkü bir taraftan işte dünyada gayri safi milli hasıla anlamında birinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri, diğer taraftan işte ikinci sırada hızlı bir şekilde büyük ekonomik büyüme, yüksek ekonomik büyüme hızıyla hani birinci olmak isteyen o motivasyonla gelen Çin var. Kur savaşları bu anlamda da yani hem ticaret de anlamında iki ülkenin bu mücadelesi önemli, hem de kur. Çünkü Çin'in gayri safi milli hasılasına bakıldığında ya da ekonomik büyüme rakamlarına baktığımızda yani en büyük katkının ticaretle, yani özellikle dış ticaretle olduğunu görüyoruz. Yani %6.6'lık bir ekonomik büyüme ve bu yüksek büyüme rakamlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de %2-3 arasındaki büyüme rakamları nedeniyle aradaki yani iki katından daha fazla büyüme rakamlar için Amerika Birleşik Devletleri'ni bu hem ticaretle hem de yuanın diyelim değer kaybetmesiyle bir anlamda kur farkıyla ya da işte daha malların daha ucuz olması nedeniyle bu aradaki fark, aradaki gayri safi milli hasılayı kapatarak birinci olmak istiyor. Tabii bu hani de kolay değil tabii, yani Amerika Birleşik Devletleri de işte son dönemlerdeki vergilerdeki artış, işte ticaretin engellenmesi, yani iki ülke arasındaki ticaret görüşmeleri devam ediyor ama bazen de yani bu yani o görüşmelere rağmen farklı politikalar öne çıkabiliyor. Tabii bu iki ülke arasındaki bu ticaret savaşı, kur savaşı kızıştıkça, yani çünkü büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. 20 trilyon doların üzerinde bir Amerika Birleşik Devletleri, diğer işte 11-12 trilyon dolarlık işte Çin ekonomisinin gözünde bulundurduğumuzda yani dünya ekonomisini belirleyen iki güç ve bu da dünya ticaretinin hem daralmasını hem işte diyelim Çin'e uygulanan vergiler dolayısıyla hani büyümesindeki bir azalış trendi dünya ekonomik büyümesini bir şekilde etkiliyor. Yani son dönemlerde açıklanan verilere baktığımızda, işte projeksiyonlara baktığımızda dünya ekonomisinde bir daralma olduğunu görüyoruz ve bu bir taraftan da açıkçası yani hem gelişmekte olan ülkeler hem gelişmiş ülkelerde yani herkesi etkileyen bir durum olarak öne çıkıyor. Tabii bize bayramda Arjantin'deki durum ortaya çıktı. Orada biliyorsunuz işte seçimler var. Bu seçimlerden önce ön seçim, yani kimin aday olacağına dair şu andaki Macri'nin yani daha az oy alması bir şekilde, işte Macri daha böyle liberal bir ekonomik bakış açısı, işte IMF ile anlaşması olan belli bir program yürüten, diğer taraftan daha yani popülist sol bir işte hani en çok oy alan lidere baktığımızda orada bir farklı diyelim bir ekonomik program uygulayan, işte IMF ile geldiklerinde gerçekleştirilen 50 milyar dolarlık bir IMF standby anlaşması var Arjantin'in. Bunun gözden geçirileceği konusunda. Dolayısıyla hani orada meydana gelen ya da işte bir belirsizlik ya da diyelim diğer adayın öne geçmesi durumunda, işte kazanması durumunda bunun hani piyasalarda neden olabileceği işte durum ya da belirsizlikler hem gelişmiş ülkeler açısından hem gelişmekte olan ülkeler hani varlıklarına baktığımızda birçok ülkeyi etkilediğini görüyoruz. İşte Çin ile Hong Kong arasındaki o hani Hong Kong'daki protestolar, yani biz bir taraftan bu bölgemizde işte Hürmüz Boğazı'nda yani oradaki gerginlik ya da işte hem Doğu Akdeniz'deki gerginlikten bahsederken bu bölgede diğer piyasalarda, ta uzak piyasalarda, Asya piyasalarında meydana gelen bu hareketlilik de bir şekilde yani biz belki Evet, bayram dolayısıyla yani çok bizim piyasalar hani diyelim açık değildi. Yani ama dışarıdaki bu olaylar ne yapıyor? Hani piyasadaki yeniden bir hareket, çünkü dolarda diyelim hani siz olmasanız bile dışarıdaki hani o TL'nin, işte TL bir ara dolar karşısında değer kaybetti. 5.63'e kadar bir dolar bir değer kazandı. Şu andaki değerler hani aşağı doğru. Ama yani küresel piyasalardaki bu hareketli bir şekilde biz de maalesef etkilediğini söyleyebiliriz.
Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?
Ya bu
Bayram sonrası.
tabii yani bu ticaret savaşları, kur, çünkü işin içinde kur da var. Yani hep ticaret açısından genelde bakıyorduk ya da ticaret savaşlarını konuşuyorduk. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yani hani çünkü sürekli vergi artışlarıyla ticaretin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi işte sanayisini, ekonomisini koruma altında bir şey var. Hani orada bir farklı bir diyelim bir ekonomik bakış açısı var. Ama bu bunun devam edeceğini görüyoruz. Yani hani kurlar da işin içine girince, çünkü Çin bir şekilde de yani sonuçta yuan hani uluslararası piyasalarda çok böyle serbest, bizim gibi serbest piyasada belirlenmiyor. Yani Merkez Bankası'nın belirlediği belli diyelim işte oranlar var. Artı eksi iki yüzde oranında bir şey var. Hani bir yönlendirilmiş diyelim bir kur rejimi var orada. O anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu ticaret savaşları kızıştıkça ya da işte Amerika bu vergi artışlarını gerçekleştirirse büyük ihtimalle de Çin hani kur, yani bunun belki farklı şeyleri olabilir, hani sonuçları olabilir, ama Çin'de kendisini koruma anlamında kur manipülatörü mü desek artık, yani kurlarla oynayarak ya da yuanın değerini düşürerek daha çok ticaret yapma konusunda herhalde elinden gelen şeyi yapacak. Fakat bu dediğimiz gibi yani zaten yalnız iki ülke değil, tüm dünya ekonomisini yani tüm piyasaları da etkileyecek önemli bir yani bir savaş olarak da görmemiz gerekiyor.
Peki. Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasında bir haber var bugün. Bütçe fazlası 9'a katlandı başlığını taşıyor haber. Merkez Bankası ihtiyat akçesini aktarmıştı diyor. Ondan sonra da sanıyorum böyle bir rakam ortaya çıkmış. Nasıl değerlendireceksiniz
Tabii
bu
şimdi bütçe
bilgiyi?
ile ilgili son dönemlerde yani bütçe açığının diyelim artmış olması, yani esas olarak yani hem kamu harcamalarında geçmiş dönemlerdeki o artışlar, hem işte ekonomik büyümenin şu an ilk iki çeyrekteki negatif ekonomik büyüme, geçmiş yıllara nazaran daha düşük büyüme oranları, bir anlamda da hani bir kaynak problemi diyelim ortaya çıkıyor ve ne yapmanız lazım? Tasarruf yapmanız lazım. Ya da işte diyelim hani belli işte vergi artışlarıyla ya da fiyat artışlarıyla ya da işte hani diyelim kısıtlama yaptığınızda ve son dönemlerde de hem diyelim Merkez Bankası'nın bu karlarının diyelim her yıl, bu zaten aktarılım belki birkaç ay önce aktarıldı. Yine ihtiyaç akçesi ile ilgili bu kaynağın aktarılmış olması, hani bütçe açının özellikle ekonomik büyümenin şu anda diyelim ilk çeyrekteki o negatif rakamları ya da bundan sonraki hani şeyi de göz önüne bulundurduğumuzda düşük büyüme rakamları dolayısıyla gayri safi milli hasıladan desteklenmemesi ya da gayri safi milli hasıladan düşmesi dolayısıyla sonuçta bir oran olduğu için her şey gayri safi milli hasıla içerisindeki oran olarak hesaplanıyor. Yani bütçe açığı diyelim belli miktarda olduğunda, gayri safi milli hasıla düştüğünde bunun milli içerisindeki gayri safi milli hasıla içerisinde payı oran olarak artıyor. O yüzden yani işte hem diyelim cari açıkla ilgili geçmiş dönemlerde diyelim problem vardı. Ekonomik büyümenin düşmesi, cari açığın düşmesi ya da işte fren yapılması, ithalatın düşmesi bir anlamda cari açığın azalmasına neden oldu. Burada da bütçe açığı ile ilgili alınan tedbirler en azından hani yönetilebilir ya da bütçe açığı, özellikle mesela kamu ve bütçe açığının çok yüksek olduğu dönemlerde ekonomi için gerçekten çok hani sorunlara neden olabilir. Geçmiş dönemlerdeki ortaya çıkan ekonomik krizler ya da işte IMF ile gerçekleştirilen anlaşmalar ya da işte borç ötelemeleri maalesef hem bütçe açığı milli gelir içerisindeki payı hem kamu borçlar milli gelir içerisindeki payının artmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ama son dönemlerdeki bu alınan tedbirler yani bütçe açığını daha kontrol edilebilir, daha yönetilebilir, sürdürülebilir olması açısından önemli. Çünkü bütçe açının diyelim düşmesi, işte cari açının düşmesi hem ülke risk primi açısından da önemli. Daha düşük oranlarda işte kamunun diyelim hazinenin borçlanmasına neden olabilir. Bu iki değerin yükselmesi, işte kamu borçlarıyla bütçe açının milli gelir içerisindeki payın artması, faizlerin işte kamunun dışarıda borç faizlerinin yükselmesine, bu da buradaki faizlerin yükselmesine yani piyasada belli bir dönem sonra hem bütçe açığın hem özellikle kamu borçlarının sürdürülebilmesi konusunda gerçekten yani sorunlar oluşuyor ve bu da çok daha farklı noktalara gidebiliyor. Hani birçok ülkenin hani o krize girmesinin, hatırlarsanız işte 2008 sonrası 2010 yılındaki Avrupa'da yaşanan sorun da buydu. Evet. Yani dolayısıyla yani ekonomik anlamda diyelim kriz olmaması, hı-hı, ya da ekonomik aktiviteki diyelim şu anda bir daralma yaşıyoruz. Bunun derinleşmemesi adına özellikle bu kamu tarafına iki gösterge bir şekilde de dikkat etmek gerekiyor.
Evet, peki dünyada ve ülkemizde ekonomik açıdan gelişmeler böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerle öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, İstanbul parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir az bulutlu 31, Erzurum parçalı ve az bulutlu 31, Amsterdam sağanak yağışlı 22, Atina az bulutlu 33, Bağdat az bulutlu 26, Berlin parçalı bulutlu 23, Paris az bulutlu 25, Roma parçalı bulutlu 32, Saraybosna parçalı bulutlu 24, Kiev parçalı bulutlu 22, Londra sağanak yağışlı 19, Moskova sağanak yağışlı 19, Lefkoşa az bulutlu 34, Madrid sıcak 36, Mekke sıcak 41, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve Viyana sağanak yağışlı 24 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Şimdi bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri aktaracak. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 12-16 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda yemin ederek büyükelçilik görevine resmen başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Satterfield'ın yemin törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Satterfield bu pozisyona büyük tecrübe ve bilgi katacak ifadelerini kullandı. Büyükelçi Satterfield'ın güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne zaman sunacağına dair bir tarih telaffuz edilmedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkan Satterfield, 1980'den bu yana özellikle Orta Doğu'da birçok farklı ülkede görevde bulundu. Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine de Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlemcisi olarak katılmıştı. Suriye'nin kuzeyinde terör tehdidini sona erdirecek güvenli bölgenin oluşturulması için Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çalışmalar sürüyor. Türkiye'de oluşturulacak müşterek harekat merkezinin kurulması için Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri heyet Şanlıurfa'da temaslarda bulunuyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da askerlerin geri kalanının yakında Türkiye'de olacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcülerinden binbaşı Sean Robertson TRT'ye yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki askeri yetkililer NATO müttefikimizle koordinasyon halinde. Bu koordinasyonu desteklemek için yakın zamanda daha fazla askeri personel Türkiye'ye intikal edecek ifadesini kullandı. Sean Robertson, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldıklarını da ifade etti. Binbaşı Sean Robertson, terör örgütü DAEŞ'i yok etmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya bağlı olduklarını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e ek gümrük vergisi uygulamasını Aralık ayına kadar erteledi. Erteleme kararında Amerikan iş çevrelerinin Trump'a baskısının etkili olduğu söyleniyor. Açıklama Beyaz Saray Ticaret Bürosu'ndan yapıldı. Gümrük vergisi ertelenen ürünler arasında cep telefonu gibi bazı elektronik eşyalarla ayakkabı ve bazı giyim ürünleri bulunuyor. Sağlık, güvenlik ve ulusal güvenliğe konu bazı ürünlerse %10 vergi kapsamından çıkarıldı. Kararın ardından piyasalar yükselişe geçti. Donald Trump'ın bu kararında Amerikan iş ve tarım çevrelerinin baskısının etkili olduğu belirtiliyor. Söz konusu iş çevreleri, ticaret savaşı nedeniyle ekonominin 2020 başkanlık seçimi öncesi durgunluğa girebileceği uyarısında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke içinde sürekli tartışma yaşadığı iki milletvekiliyle ilgili İsrail'den talebi tartışmalı bir kararı da beraberinde getirdi. Donald Trump, Demokrat Parti'nin Filistin asıllı milletvekili Rashida Tlaib ve Somali asıllı milletvekili İlhan Omar'ı İsrail ve Yahudi düşmanı olarak tanımladı. Bu milletvekillerinin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump açıklamasında, "Eğer İsrail, vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan bu vekilleri tekrar kongreye sokmakta çok zorlanacak" ifadesini kullandı. Donald Trump'ın bu açıklaması Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Trump'ın bu çağrısının ardından İsrail söz konusu milletvekillerinin ülkeye girişini yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Birkaç konu başlığımız var. Bir kere Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge, onunla ilgili son gelişmeler. Suriye'de İdlib meselesi, bunlar konu başlıklarımızdan ama biraz daha uzaklardan başlamak istiyoruz. Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi bugün gazete manşetlerine de yansımış. Son durum, Hindistan'ın Pakistan'ın o bölgesinin dünya ile irtibatını kestiği yönünde. Bir de Hindistan-Pakistan arasındaki Keşmir gerginliğinin silahlı çatışmaya dönüştüğü, Hindistan ve Pakistan askerlerinin sivillerin hayatını kaybettiği yönünde. geldi. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki son durumu?
Evet, şimdi bu olayın nereden çıktığına da bakmamız lazım. Hindistan'da Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan Halk Partisi'nin de başkanıdır. Muhalefette olduğu sürece Hindu milliyetçiliğini öngörüyordu ve ideolojisi Hindu milliyetçiliğiydi. Ve bu sayede Hindistan başbakanı oldu, iktidarı aldı. Şimdi Hindu milliyetçiliğin de ana noktalarından biri, mihenk taşlarından biri de bu Keşmir meselesiydi. Çünkü Keşmir meselesi İngiltere 1947 yılında Hindistan'ı terk ederken Keşmir bir prenslikti. Ve prensliği serbest bıraktı. Yani istersen Pakistan'a katıl, istersen Hindistan'a katıl şeklinde. Bunun üzerine Keşmir prensi Hindistan'da kalmaya karar verdi. Fakat halk Müslümandı ve Pakistan'ı istiyordu. Böylece 1947 yılında sorun başladı. Hindistan anayasasının ki Hindistan'ın kurucu anayasasıdır. 370. maddesi Keşmir'i bir otonom bölge olarak ilan eder ve bu otonom bölge kendi yasalarını çıkartır. Aynı zamanda yabancıların Keşmir dışındaki insanların Keşmir'den toprak almasını da müsaade etmez. Böyle bir güçlü bir otonom bölge statüsünü şimdi Hindistan ortadan kaldırıyor. Bu bütün Keşmir'in %45'i Hindistan'dadır, 35'i Pakistan'da, %20 civarı da Çin hakimiyetindedir. Hindistan tarafındaki Keşmir'e de Cammu Keşmir eyaleti adı verilmiştir. Bu Cammu Keşmir'in otonom statüsünü Hindistan kaldırıyor. Şimdi daha önce 3 kere, 3 defa 1947'den itibaren bu Keşmir meselesi nedeniyle Hindistan ve Pakistan'ın savaştığını görüyoruz. Yeni bir savaş olur mu? Kapsamlı bir savaş. Otoriteler beklemiyor. Çünkü şu anda Hindistan'da, Pakistan'da güçlü bir nükleer güç halinde. Böyle bir nükleer savaşa ne iki taraf ister ne de dünya ister böyle bir savaşı. Bundan dolayı düşük yoğunluklu bir iç çatışma bekleniyor. Ve bu iç çatışma uzun vadeli bir iç çatışmaya doğru gidebilir. Bu da hem Hindistan tarafındaki hem Pakistan tarafındaki Pakistan kontrolündeki Keşmir'in giderek istikrarsızlaştığı bir düzene doğru gidebiliriz. Allah korusun böyle bir durum kimsenin istemediği bir durum, bir statü olabilir.
Peki bir de Çin'le Hong Kong arasında yaşanan evet. Bir gerilim var. Orada son durum nedir? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?
Çin'le Hong Kong arasındaki duruma baktığımız zaman buradaki mesele Hong Kong daha önceleri işte Keşmir'i konuştuk. Nasıl burası İngiltere'nin kontrolündeyse Hong Kong'da İngiltere'nin kontrolündeydi. İngiltere bir 50 yıllık bir geçiş süreciyle birlikte burayı terk etti ve Çin'e verdi. Ama bu 50 yıllık geçiş süreci henüz bitmemiş durumda. Fakat bu olayların ana çıkış noktası zanlıların Çin'e iadesi üzerine çıktı. Ama asıl mesele bu değil. Daha önceden de Hong Kong'da gençlerin demokrasi taleplerini görüyoruz. Buradaki ana olay derinlerde olan olay Çin'in bütün güney sahillerinde inanılmaz bir zenginliğin biriktiğini görüyoruz. Mesela Hong Kong'un hemen üstünde 30-40 milyon nüfuslu dev metropoller ortaya çıktı. Hı hı. Bir Şangay'ı görüyoruz, Guangzhou'yu görüyoruz, Şincan'ı görüyoruz. Bu metropollerde de ciddi miktarda bir sermaye birikimi, zenginleşmeyi görmekteyiz. Çin nüfusunu, gerçek nüfusunu kimse bilmiyor. Ama tahmin edilen 1.3 milyar civarı bir nüfus. Evet. Bunun 300 milyon civarı şu anda Avrupa standardında üreten ve tüketen bir nüfus. Ayrıca Mao döneminden beri olan tek çocuk politikası orta sınıf ve üstündeki Çinlilerde bir sermaye birikimi de yarattı gençlerde. Anne babanın sermaye birikimi, işte eğer dayı halada, amcada çocuk yoksa onlar da gelerek böyle bir inanılmaz bir zenginleşme yarattı. Bu refah toplumu Çinliler, refahın yanında şimdi bir demokrasi talepleri de var. Bunun ifadesi Hong Kong'da daha kolay oluyor. Çünkü Hong Kong'daki dediğim gibi geçiş sürecinin bitmemesi, oradaki otonomiyi bitirmediği için orada sokağa dökülmek Çin'deki metropollere göre daha kolay oluyor. Hı hı. Ve bundan dolayı da Çinli gençlerin şimdi sokakta demokrasi taleplerini görüyoruz.
Ama Çin'in de sert bir şekilde müdahale edebileceği endişesi var. Siz evet. Bu endişeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Olabilir. Çünkü bunun daha önce gördük Çin'de. Çin'in tarihinde her zaman sert müdahaleler gelmiştir. Ondan dolayı Hong Kong'ta da eğer bir istikrarsızlaşmaya doğru giderse sosyal ve siyasal ortam böyle bir müdahale olabilir diye düşünüyorum.
Peki bir de Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan bir ticaret savaşı evet. var. O bu gelişmelere nasıl etki eder? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir? Bir de onu değerlendirmenizi
Şimdi
isteyelim.
Çin'in 1 milyar nüfusun 300 milyon civarının Avrupa standartlarında yaşadığını söyledik ama bir diğer bir noktaya baktığımız zaman da toplam nüfusun yaklaşık halen %40'ı kırsalda yaşıyor Çin'de. Fakat bu kırsal kesime Çin ciddi miktarda kaynak da ayırıyor. Örneğin 20-25 yıl önce Çin elmayı bile bilmezken, elmanın tadını bile bilmezken şu anda dünyada en fazla elma üreten ve ihraç eden ülke olduğu söyleniyor. Aynı durum bal için de geçerli ki Türkiye'de ilk 3 arasındadır bal ihracatında. Örneğin sarımsak, Türkiye'ye kadar sarımsak ihracatını Çin'in görüyoruz. Bunun gibi birçok alanda Çin ciddi bir yalnızca sanayi değil, tarımsal mal ihracatçısı durumuna da geldi. Amerika'da aynı durumda. Amerika'da şu anda Trump yönetimiyle birlikte kendi işçi sınıfını da koruyor. Aynı zamanda çiftçilerini de koruyor. Ve çiftçinin daha fazla üretim yapmasına da olanak sağlıyor. Ama bu muazzam derecede ki Amerika'da bir kıta büyüklüğündedir. Sadece Texas eyaleti bile Türkiye'den büyük bir coğrafyaya sahip. Böyle bir muazzam bir coğrafyada biriken pirinç dağlarını, buğday dağlarını, tereyağı dağlarını nasıl eritecek? Bunları da bizim gibi ülkeleri veya Afrika ülkelerini Çin'e de aynı şeyi yapıyor. Sen diyor aç, ben bunları sana satacağım. Zorla da satacağım diyor. İstemesen de satacağım. Onun için Çin'le şu anda Amerika arasındaki yalnız sanayi mallarında değil, tarımsal mallarda da büyük sorunların yaşandığını görüyoruz. Örneğin Amerika soya fasulyesinde en büyük üreticisi durumda. Soya fasulyesini Çin'e zorla satmak istiyor, daha fazla satmak istiyor. Bunun yanında bir %25 ek vergi uygulamıştı Trump yönetimi Çin mallarına. Şu anda 1 Eylül'den itibaren bir artı bir verginin geleceğini görüyoruz. Bunu da onaylamış durumda. Hı hı. Fakat dediğim gibi bu Çin'in yükselişini durduracak bir durum değil. Hı hı. Çünkü Çin ciddi bir miktarda üretim potansiyeline sahip olmuş durumda ve çevresindeki diğer ülkelerde de, yani Tayland'dan Endonezya'ya, Malezya'ya, buralarda bir 5 ile 10 milyon civarı bir yönetim, yani hem ekonomi hem siyasal yönetimi elinde tutan bir Çinli azınlıkta mevcut. Bundan dolayı yani bir Tayland malına, bir Endonezya malına baktığımız zaman aslında bunun altında Çin'i rahatlıkla görmemiz gerekiyor.
Peki, biraz daha sınırlarımıza doğru evet. Geldiğimizde Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasında yaşanan gelişmeler var. Bir de biraz önce TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı da altını çizdi. Yeni Amerika Büyükelçisi David Satterfield yemin ederek evet. göreve başladı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz?
Tabii Suriye iç savaşı Ankara'yı, Ankara'daki diplomasi çevrelerini son derece yakından etkilemiştir. Rusya Federasyonu'ndan İngiltere'ye, İngiltere'den Fransa'ya, Fransa'dan Amerika'ya kadar bütün önemli ülkelerin diplomatları Orta Doğu çalışan diplomatlar olmaya başlamıştır. Yani daha önce Orta Doğu deneyimli veya bundan sonra Orta Doğu çalışacak olan genç diplomatlar Ankara'da toplanmışlar ve Ankara Batılı veya başka ülkelerin, buna Çin de dahil ediyoruz, Orta Doğu merkezi, harekat merkezi haline gelmiştir. Amerika'da bunu görüyoruz. İşte Satterfield'de bunu görüyoruz. Bundan önceki Büyükelçi de Afganistan'a gitmişti zaten.
Satterfield'in Orta Doğu konusunda evet, uzmanlaşmış olduğu söyleniyor.
Uzmanlaşmış. Daha önce Suriye'de, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da, Tunus'ta, hı hı. Büyükelçiliklerde daha önce çalışmış. Hı hı. Son derece deneyimli, hı hı. Kariyer diplomatı. Bir siyasetten gelmiyor, kariyer diplomasisinden geliyor. Onun için Amerika'da şimdi konumunu güçlendirmiş durumda. Ki Ankara'da 400 civarı bir diplomatı bulunuyor Amerikalıların. Sanırım Rusya'dan sonra ikinci şey, ilk başta Amerikalılar, sonra Ruslar geliyor, hı hı. diplomat sayısı olarak. Böylece karargahını Ankara'da Amerika'nın güçlendirdiğini görüyoruz. Hı hı. Şimdi güvenli bölge noktasına dönersek, neden Türkiye bunu, Fırat'ın doğusunu önemsiyor, ona bakmamız lazım. Fırat'ın doğusu bir kere Suriye'nin yaklaşık üçte birini coğrafi olarak kapsıyor. Yani üçte bir ne demek? Lübnan'ın beş katı büyüklükte bir coğrafya burası. Suriye doğal kaynaklarının %80'i. Suriye petrolünün %95'i bu topraklardan çıkıyor. Fırat üzerindeki Tapka Barajı burada ve Suriye Demokratik Güçleri, ki bunun Amerikalılar böyle kullanıyor. Aslında bu YPG terör örgütünden oluşuyor. Hı hı. Bu 60 bin olarak açıklanıyor. Polis gücü 30 bin. Diğer oluşturulan kamu görevlileri 140 bin. Yani burada bir hızlı bir devletleşme sürecini, hı hı, görüyoruz. Ve Batılılar bu devletleşme sürecinin kendi ifadeleriyle ebesi olarak da Amerika'yı görüyorlar.
Evet.
Şimdi Türkiye bundan dolayı endişeli. Buradaki yapılanma giderek oluşuyor. Ki Suriye'nin üçte biri diyoruz ama çölleri çıkarttığımız zaman kullanılabilir toprağın yaklaşık yarısını kontrol eden bir coğrafyayı da Fırat'ın doğusunda görüyoruz.
Evet.
Ayrıca Türkiye'ye gelen işte 4 milyon diyoruz, 4,5 milyon diyoruz. Suriyeli Suriye'nin güneyinden gelmedi. Bunlar hepsi Suriye'nin kuzeyinden geldi. Yani Suriye'nin kuzeyini boşaltarak, Fırat'ın doğusu ve Fırat'ın batısını boşaltarak burada bir homojen bir etnisite yaratıldı ve bunun üzerinden de bir devletleşme sürecinin yapıldığını görüyoruz. Türkiye güvenli bölge barış koridoru derken bunu kastediyor. Sadece bu dar kapsamda bunu şimdi Amerikalılar 5 kilometre olarak düşünüyorlar derinliğini. Yani bir duvar gibi bir şey olsun. Bunun dışında Türkiye gitmesin şeklinde. Ama Türkiye 30, şimdi 40 kilometre derinlik söyleniyor. Neden bu 40 kilometreyi Türkiye istiyor? Birincisi terör örgütlerini önlemek. İkinci nokta ise buradan Türkiye'ye zorla gönderilen Suriyelilerin tekrar vatanlarına, tekrar evlerine, kasabalarına, köylerine dönüşünü sağlamak. Ana nokta bunun üzerinde duruluyor. Şimdi evet, bir müşterek harekat merkezi oluşturuldu. Bunlar çok güzel noktalar. Amerika ile bir uyum sağlandı. Bunlar son derece iyi ama derinlik konusunda henüz bir anlaşmanın olduğunu düşünmüyorum. Derinlik meselesi buradaki ana noktalardan biri. İkincisi, bu barış koridoru demek biz böyle çelik bir bariyer yapacağız demek değil. Kanaatimce bunun bir sünger gibi olması lazım. Yani Fırat'ın doğusunun Türkiye'den nefes alması, yani insani olarak, ticari olarak nefes almasının sağlanması lazım. Çünkü Fırat'ın doğusu şu anda hızla gerek siyasal gerek ekonomik olarak Irak-Kürdistan bölgesiyle iç içe geçmeye başladı. Gelen haberler böyle. Buraya Amerikalılar ciddi miktarda ekonomik de destek yaparak, Avrupalılar da öyle, bölgenin ticari olarak ayakta kalmasını, gelişmesini sağlamaya çalışıyorlar. Avrupa'dan ciddi miktarda ikinci el arabalar, tekstil malları buraya akıtılıyor şu anda. Örneğin Membiç bölgede savaş öncesi 50-60 bin nüfusken şu anda 600 bin ile 1 milyon arası, çünkü kimse tam sayıyı bilmiyor, bir metropol olmuş durumda. İnanılmaz derecede bir büyüme içerisinde. Ve burası şu anda Sünni Arap ağırlıklı olmasına rağmen YPG'nin, PKK'nın ve Amerika başta olmak üzere Fransız ve İtalyan askerlerinin kontrolünde bir şehir olmuş durumda.
Evet, gerçekten çok ilginç bilgiler verdiniz. Çok az bir süremiz kaldı. Bir de evet. İdlib meselesine değinelim.
İdlib tabii hemen Hatay Reyhanlı'nın güneyinde yer alıyor. Aynı zamanda İdlib'in batısı da Suriye'nin Laski limanıdır. Çok yakın bu coğrafyalar. Burası Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakat üzerinde bir sulh, bir barış sağlanmıştı. Ve Sünni Araplar genelde muhalifler bu bölgeye doğru kaçmıştı. Bundan dolayı da buradaki nüfusun 3,5-4 milyonu bulduğu ifade ediliyor. Ama şimdi ciddi miktarda Şam rejiminin baskısı altında, İran'ın baskısı altında. Bu konuda Rusya'da sıkıştırılıyor. Özellikle Rusya demeyeceğim, Putin sıkıştırılıyor. Putin'e deniyor ki buradan Laski'ye top atışları oluyor, füze atışları oluyor. Burası teröristlerin mekanı halinde. Bundan dolayı da İdlib'e yönelik rejimin ciddi bir savaşı olmakta. İdlib önümüzdeki aylarda da gündemini koruyacak gibi görünüyor.
Peki, biz de o gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.